10. ayrım, sayfa 91. Yüzbaşının anlattıklarını Ketbo'ya da Tümen Bey'i de ilgiyle dinlemişlerdi. Tümen Bey gülümseyerek, "Öyle bir anlattın ki seni tanımayanlar olayı gören bir Kıpçak olduğuna yemin edebilirler," dedi binbaşıya. Binbaşı saygılı bir dille, "Kumandanım, Kıpçak değilim, olayı da görmedim. Hani bozkırda bir laf vardır, yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, bence 30 yıl önce yaşanan bu olayın gerçek kahramanı Hazaryalı Bartan değil," deyince, "Fatma mı?" diye sordu Ketbo'ya. "Evet komutanım. Haklısın, Fatma saygıyı hak ediyor. Ama yine de o bizim düşmanımız." Bu arada Tümen Bey'i, "Hazineye ne oldu?" diye sordu merakla. Tabaklının altını üstüne getirmelerine rağmen hazinenin izine bile rastlayamadılar. Bahar'la birlikte Bertan, Cormagon ve Sungur Tekin Han'ın emriyle bölgeye ikinci bir hareket başlattılar. Bozkır'ın namlı yadacıları, falcıları ve kahinleri Bartan'ın emrindeydi. Dağ taş iğneden ipliğe didik didik arandı. Yine de hiçbir şey bulunamadı. Tek gözü kör, bir ayağı topal, kekeme bir kahinin hazinenin bulunması için 100 tane 10 yılın geçmesi lazım demesini kimse ciddiye almazken, Kuçalı büyücünün 3 tane 10 yıl kehanetine inananlar oldukça fazlaydı. Tümen Bey meraklanmıştı. "Kuçalı haklı mı sence?" diye sordu. "Ben kahinlere inanmazdım ama Kuçalı haklı galiba. 3-10 yıl doldu ve biz hazinenin yerini biliyoruz." "Biliyor muyuz?" dedi kumandan merakla. "Evet, nerededir?" "Alamut'ta." Kumandan bu cevabı beklemiyordu. "Alamut'ta mı?" dedi heyecanla. "Evet," diye tekrarladı yüzbaşı. Kumandan önüne bakarak uzun uzun düşündü. Düşünürken "Alamut'taymış demek" sözcükleri döküldü dudaklarından. Tümen Bey'ine dönerek, "100 yıl yaşasam Alamut'ta olacağı aklıma gelmezdi," dedi. Sonra yüzbaşıya, "Hala orada mı?" diye sordu. "Evet, oraya kim götürdü? Kim bilir? Belki çalanlar, belki de çalanlardan çalanlar." "Çalanlardan çalanlar mı?" "Evet." "Şeyhle bunların arasında nasıl bir ilişki var?" "Anladığım kadarıyla Ali Tekin de Kayn'ı Tabaklı'ya yerleşirken Uğrular bir baskınla hazineyi ele geçirmişler. Han ordularının gece gündüz her yerde aradığı 40 katır altınla dolaşmanın zorluğunu anlayan Uğrular en güvenli yer olarak Alamut'u görmüşler. İyice düşünüp taşındıktan sonra şeyhin huzuruna çıkarak hazinelerin yarısına karşılık iltica hakkı istemişler. Şeyh de kabul etmiş. Peki şeyh sözünü tutmuş mu? Doğrusunu isterseniz bu konuda net bir şey bilen yok. Kimileri altınları aldıktan sonra şeyhin uğruları öldürttüğünü, kimileri sözünde durup onları koruduğunu, kimileri de uğruların şeyhin etkisine girip tövbe ederek onun sadık bendeleri olduğunu söylüyorlar. Ama bildiğimiz bir gerçek var, o da altınların kalede olduğudur. Altınların orada olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Altının oraya getirildiğini gören biriyle konuştum. Kim bu? Bir kadın. Bir kadın mı? Evet. Şu an nerededir? Kızıyla birlikte konuk çadırında. Bildiklerini anlatmak için emrinizi bekliyorlar. Ketbo şaşırmıştı. Binbaşının ne kadar tedbirli ve iş bitirici olduğunu biliyordu. Çabuk içeri alın, dedi. Şu an nerededir? Kızıyla birlikte konuk çadırında. Bildiklerini anlatmak için emrinizi bekliyorlar. Ketbo şaşırmıştı. Binbaşının ne kadar tedbirli ve iş bitirici olduğunu biliyordu. Çabuk içeri alın, dedi. Binbaşı dışarı çıkarak birkaç dakika sonra yaşlı bir kadın ve kızıyla içeri girdi. Yaşlı kadın orta boyluydu. Hafif öne eğilerek yürüyordu. Bembeyaz saçları siyah başörtüsünün altından omuzlarına dökülmüştü. Yüzünde ve alnında derin kırışıklıklar vardı. Gözleri solmuş, dudakları grileşmişti. Yanındaki hanım ise orta yaşlarda, yuvarlak yüzlü, çatma kaşlı, etine dolgun biriydi. Kumandan her iki kadına "Hoş geldiniz" diyerek oturmaları için karşısındaki sedirde yer gösterdi. Yaşlı kadın güçlükle ve kızının yardımıyla yürüyerek oturduktan sonra "Hatun, ismin nedir?" diye sordu kumandan. "İsmim Sara. Yanımdaki de kızım Leyla," diye cevap verdi yaşlı kadın. "Kaç yaşındasın?" "Tam hatırlamıyorum ama yüzü geçtim."
"Yüzü geçtiniz demek?"
"Evet." "Kiminiz kimseniz yok mu?" "Yüce kumandan, ailem Horasan'ın Merv kentindendir. Babam Kirman Selçuklu Bey'in saray hekimi Seyit Yahya idi. Beni de hekim olarak yetiştirmişti. Saray kadınlarının tedavisinden sorumluydum. Eşim beyin mali danışmanı, kızımın eşi de mühime katibiydi. Bir gün yazlık köşkümüzden dönerken Alamut fedailerinin hücumuna uğradık. Kervanımız yağmalanıp korumalarımız öldürüldü. Beni, kızımı, babamı ve eniştemi esir edip Alamut'a götürdüler. Şeyh, babama ve enişteme beyin sarayına yerleşip kendi adına casusluk teklifinde bulunuyordu. Aylarca uğraşmasına rağmen ikisini de ikna edemeyince onları öldürttü. Ben hekim olduğumdan bir süre kaledeki kadınlarının hizmetinde bulundum. Bir yıl kadar sonra saraydaki kadınlar başka yere gönderilince bizi de serbest bıraktılar. Cengiz Han'ın hazinelerinin Alamut'a getirildiğini gördün mü? Evet. Bize biraz ondan söz eder misin? Yaşlı kadın hatırlar gibi biraz durup düşündükten sonra anlatmaya başladı. Bir gün şeyhin gözdelerinden biri rahatsızlanmıştı. Onu görmeye giderken şeyhin çalışma odasının çok yakınından geçmek zorunda kaldım. Sola dönüp epey ilerleyince bazı sesler duydum. Durup dinleyince sesin 5 kulaç kadar yukarıdaki hava deliğinden geldiğini fark ettim. Kimlerin konuştuğunu göremiyordum ama birinin şeyh olduğundan emindim. Kısık sesli bir adam 40 katır altının yarısına karşılık şeyhten sığınma istiyordu. Şeyh de hiç itiraz etmeden gidip getirmesini söylemişti. Ertesi gün köşkün önünde 40 yüklü katır gördüm. Fedailer yükleri boşalttıktan sonra katırları ahıra götürdüler diyerek sözlerini bitirdi. Altınları nereye taşıdıklarını gördün mü diye sordu kumandan. Köşke taşıdıklarını gördüm diye cevap verdi yaşlı kadın. Peki şeyhle pazarlık eden adamı görme şansın oldu mu? Yüzünü görmedim ama kısık sesli biriydi. Kumandan bir süre dalgın dalgın ona bakarken, peki Cengiz Han'ın mezarı hakkında bir şeyler biliyor musun? Diye farklı bir soru sordu. Hayır dedi yaşlı kadın kendinden emin bir sesle. Bize yardım etmen hana duyduğun sevgiden mi yoksa şeyhe olan kininden mi? Şeyhe olan kinimden. Kin gütmenin insan sağlığı için iyi olmadığını biliyor musun? Başka şeyler de biliyorum. Ne gibi? Beni bu yaşıma kadar kinimin getirdiğini. Kumandan yaşlı kadın ve kızına bir süre baktıktan sonra nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Merve diye cevap verdi yaşlı kadın. Binitiniz var mı? Evet, bir devemiz var. İyi o zaman. Şimdilik konuk çadırında dinlenin. Arkadaşlarımız uygun bir kervana katılmanızı sağlar. Sağ olun kumandan. Allah sizi zafere erdirsin. Dedi, yaşlı kadın ve kızının koluna girerek çadırdan ayrıldı. Yaşlı kadın ve kızı çadırdan ayrılırken kumandan düşünceli görünüyordu. Bir süre öyle kaldıktan sonra binbaşı ve tümen beyine döndü. Bir an kadının doğruyu söylediğini varsayalım. Bu kuşatma planımızda herhangi bir değişiklik yapmamızı gerektirir mi? Diye sordu. Gözden geçirilmesine yarar vardır diye cevap verdi binbaşı. Kumandan buna neden gerek duyuyorsun diye sordu. Binbaşı biraz düşündükten sonra konutun havaya uçurulmasıyla hazinenin zarar göreceğini düşünüyorum dedi. Tek çekincem bu mu diye sordu kumandan tok bir sesle. Evet. Kumandan önce binbaşıya sonra da tümen beyine baktıktan sonra ağır ağır anlatmaya başladı. Alamut'a tünel açılmasını 2 yıl önceden tasarlamıştık. 10 aydan beri de üzerinde çalışıyoruz. Bitmesi an meselesidir. Merkezi nokta konutun altındadır. Yan tünellerin hepsi oraya açılıyor. Bu hesapla patlamadan en çok etkilenen konut olacaktır. Şunu iyice bilin ki merkezi patlama olmazsa diğer patlamalar işe yaramaz. Kaleyi de hazineyi de alamayız. Eğer patlama tasarladığımız gibi gerçekleşirse kale de hazine de elimize geçer. Ancak ne var ki altınlar biraz sağa sola dağılmış olur. Bu da sorun değil, toplarız. Anlayacağınız önümüzde 2 seçenek var. Biri zafer, diğeri yenilgi. Hangi asker zafere sırtını döner diyerek sözünü bitirirken binbaşı tok bir sesle ''Kumandan, savaşın da zaferin de meşru koşulları vardır. Savaş var savaşırsın, savaş var görmezden gelirsin.'' dedi. ''Görmezden gelmenin koşulları hazır mı?'' diye sordu öfkeyle kumandan. ''Kumandanım, sözünü ettiğimiz altınlar sıradan takılar değil. Hanlar Hanı Cengiz Han adına gök tanrıya adanmıştır.'' Tanrısal irade onların kurtarılmasından yanadır. Gerekirse planı değiştirir, saldırıyı erteleriz, dedi binbaşı. Kumandan binbaşıya dikkatle baktı. Onda mert, ciddi, cesur ve inançlı bir askerin bakışlarını görüyordu. Ne var ki onun muhakeme yeteneği zayıftı. Olaylar arasında sebep-sonuç bağı kuramıyordu. Her şey apaçık ortada olmasına rağmen bunu görememesine üzülüyordu. Sesini biraz alçaltıp, "Bak binbaşı," diye anlatmaya başladı. "Ben ehli kitabım. Sizin dininize saygım var ama ona inanmam ve onunla amel etmem mümkün değil. Bunu han dahil herkes biliyor. Ama burada belirleyici olan benim iradem değil. Sorun han ailesinin tercihlerine göre çözümlenir. Onların da savaşı seçeceklerinden kuşkum yok." Binbaşı lafa karışarak, "Bundan nasıl emin olabiliyorsun?" diye sordu. Kumandan biraz durakladıktan sonra, "İstersen şöyle düşünelim," diyerek sözlerine devam etti. "Bir an hazineleri noksansız ele geçirdiğimizi varsayalım. Mezarın yerini hiç kimse bilmiyor. Bu durumda hazine ne işe yarayacak? Ortada yüklü bir adak, bir mezar, bir de ölü var. Ancak ölü ve mezar kayıp. Bu muammayı nasıl çözmeyi düşünüyorsun, söyler misin? Moğol töresine göre her şey yeterince açık. Gök tanrı bize malum olmayan nedenlerden dolayı Hanlar Hanı'nın bir süre adaktan ayrı kalmasını irade buyurmuştur. Bu durumda yapılacak şey çok basittir. Burhan Dağı'na çıkıp bizleri gözleyen gök tanrıya 9 şamanın 9 beyak kısrak kurban etmesi gerekiyor. 9 kurbanın affettiremeyeceği kefaret yoktur. Bunu han ailesi de şamanlar da çok iyi biliyor. Ben han ailesini çok iyi tanıyorum. Bu durum karşısında zaferi tercih edeceklerinden kuşkum yoktur. Bu konuda biz karar verme yetkisine sahip değiliz. Yapacağımız tek şey var, o da durumu hana bildirip ondan cevap beklemektir," dedi. Kumandanın görüşlerini Tümen Bey de binbaşı da beğenmişti. Haber hemen bir bitikçiye yazdırılarak gecikmeden bir ulakla yola çıkartıldı. Kumandan üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi rahatlamıştı. Tümen Bey'ine dönerek, "Rostov esirleri teslim aldı mı?" diye sordu. Tümen Bey yarım ağızla, "Evet," diye cevapladı. Kumandan Tümen Bey'in bir sıkıntısı olduğunu anlamıştı. "Bir durum mu var?" diye sordu. Tümen Bey'in kararsız gibi bir hali vardı. Kumandan güven verici bir sesle, "Konuşman konuşmamandan iyidir. Ne söyleyeceksen söyle," dedi. Bu sözler üzerine cesarete gelen Tümen Bey'i, "Bu adama güvenmiyorum kumandanım," dedi. "Hangi adama?" diye sordu kumandan. "Rostov'a." Kumandan şaşırmıştı. "Rostov'a mı?" "Evet." "Geçerli bir nedenin var mı?" dedi kumandan. Tümen Bey'i, "Adam insana boş gözlerle bakıyor. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. Çok konuşuyor ama aslında hiçbir şey söylemiyor. Dişlerini gösteriyor. Konuşuyor mu, gülüyor mu belli değil. Kapalı bir kutu sanki. Her hareketine tehlike ve belirsizlik hakim. Örneğin sizi görünce ruhuma güven doluyor, onu görünce ürperiyorum," diyerek sözlerini bitirdi. "Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Yıldızınız uyuşmuyor. Onun bahsettiğin özelliği düşman olduğunu değil, karakterinin senden farklı olduğunu gösterir. Bize benzemeyen herkesi düşman olarak görürsek dünya yaşanacak yer olmaktan çıkar," dedi kumandan. Tümen Bey'in kuşkusu devam ediyordu. Kumandanın tedbirli, akıllı ve çok zeki deyince kumandan yanıtladı. "Bundan neden korktuğunu anlayamadım. Kumandanın böyle birinin düşmanlığı tehlikeli olur. Haklısın ama o bizim dostumuz. Akıllı olduğu için de bizimle dost kalmayı tercih edecektir. Ayrıca ne kadar akıllı ve zeki, tedbirli olursa olsun gücün bizde olduğunu unutma. Rostov bize tavır almayacak kadar zekidir," dedi. Tümen Bey'i, "Aklı varsa almaz. Servetini Moğol fetihlerine borçludur. Han'ın ele geçirdiği sayısız esirlerin satışından hesapsız servet kazanmıştır," dedi. Kumandan güven verici bir sesle, "Rostov'dan çekinmene gerek yok. Bizden faydalandığı doğru ama bize yararı olduğu da doğrudur. Moğol fetihlerinin bazılarında alınacak yerlerin önemli harita bilgilerini Han'a veren odur. Senin anlayacağın Rostov Han'ın akıllı, zeki, tedbirli ve zengin bir hizmetkarıdır," dedi. Tümen Bey'i, "Umarım öyle kalır," deyince kumandan, "Kalacağından kuşkum yok. Aksi halde kendi bilir. Hayatı Han'ın ağzından çıkacak iki kelimeye bağlıdır," dedi. Kumandan konuşmasıyla olduğu kadar tavır ve hareketleriyle de ikna edici ve güven vericiydi. Makul ve mantıklı sözlerle her iki subayını rahatlatmıştı. Onun anlayışlı tavrından cesaret alan binbaşı, "Kumandanım, hareket bir aya kadar başlar mı?" diye sordu. Kumandan, "Bir aya kalmaz," dedikten sonra Tümen Bey'ine döndü. "Birliklerin maneviyatı nasıl?" "Çok iyidir. Bu konuda bir sıkıntımız yoktur," dedi Tümen Bey'i. Ama kumandanın bazı sıkıntıları olduğu belliydi. Kulağıma gelen bazı haberler beni düşündürüyor dedi kumandan. Ne gibi diye merakla sordu Tümen Bey'i. Biz evreni tek bayrak altında toplamak gibi yüce bir davanın erleriyiz. Yüce davalar yüce insanlarla başarılır. Bunu biliyorsunuz. Yüzbaşı ve Tümen Bey'i dikkat kesilmiş anlatılanları ilgiyle dinliyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 100.